sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Alaycılık, kin, öfke, nefret, ikiyüzlülük, kavgalar. Bunların tümü insanlara sıkıntı veren, hayatlarını azapla dolduran kötü ahlak özellikleridir. Hiç kimse böyle kötü ahlaklı insanlarla birlikte olmak istemez. Kibirli, acımasız, bencil ve zalim insanlar rahatsızlık vericidir. Kötü ahlaklarından dolayı herkes onlardan uzak durmak ister. Çünkü insan ruhu güzel ahlaktan, ince düşünceden, şefkatten, merhametten, alçak gönüllülükten hoşlanır. Kim güzel ahlaklıysa, kim tevazuluysa onun yanında rahat ederiz. Nitekim Kur'an'da insanların en çok hoşlanacakları ahlak emredilmektedir. Allah ayetlerinde insanlara mütevazı, dürüst, fedakar, derin düşünen, insancıl ve şefkatli olmalarını emretmektedir. Kur'an ahlakının yaşanması, yani güzel söz söylenmesi, hoşgörü ve adalet doğal olarak huzuru getirir. Sizin bu ahlakı yaşamanız çevrenizdeki insanları da etkileyecektir. Çevrenizde güzel ahlak, sevgi, fedakarlık, saygı, merhamet, şefkat, sevecenlik, dostluk, güvenilirlik görmek istiyorsanız bunu hep diğer insanlardan beklemeyin. Önce siz gücünüzün yettiğinin en fazlasını yapın. Güzel ahlakta örnek ve önder olun. O zaman göreceksiniz ki Allah çevrenizdeki insanların ahlaklarını da değiştirecek ve güzelleştirecektir. Kur'an ahlakının anlatılacağı bu programla Müslümanların Kur'an ahlakını yaşama çabalarına destek olmak amaçlanmaktadır. Kur'an ahlakının en önemli gereklerinden biri, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edebilmektir. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın sıfatları şöyle haber verilmektedir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini, arkalarındakini bilir. Dilediği kadarının dışında, onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması, ona güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür. Bakara Suresi 255. Ayet. Ancak insanların çoğunun sahip olduğu Allah inancı, bu ayetlerde tarif edilen gerçek iman gibi değildir. Cahiliye insanları, Allah'ı kendi kafalarında ürettikleri bazı hurafelere göre tanırlar. Bu nedenle de onun sonsuz gücünü ve azametini kavrayamazlar. Kur'an'da bu kişiler, onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir. Hac suresi 74. ayetiyle tarif edilir. Bu nedenle Allah'ın gücünü hakkıyla takdir etmek imanın başlangıcıdır. Mümin Allah'a Kur'an'da tarif edilen vasıflarıyla inanır. Allah'ın yeryüzünde, göklerde ve kendi nefsinde yarattığı ayetleri, iman hakikatlerini inceler. Allah'ın sanatını, gücünü iyice görerek Rabbini tanır, onun kadrini hakkıyla takdir eder. Böylece derin bir kavrayış ve ince bir düşünce kazanır. Kur'an ahlakını yaşayan bir insan, gücünün yettiği kadar Allah'tan korkmak için çalışacaktır. İnsan ne kadar Allah'tan korkarsa, onun katında o denli üstün olur. Allah korkusunda bir sınır yoktur. İnsan bunu dua ederek, Allah'tan isteyerek artırabilir. Bu konuda Kur'an'da Resuller örnek olarak verilmiştir. Bu örnekler üzerinde düşünen müminler, kendilerini Resullerle kıyaslayıp, Allah korkularını daha da artırabileceklerini anlayabilirler. Allah, müminlerden olabilecek en yüksek derecede kendisinden korkmalarını istemektedir. Ayetlerde bu konuda şu hüküm verilir. Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup sakının, dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil tutkularından korunursa, işte onlar felah bulanlardır. Tegabun Suresi 16. Ayet. Kainattaki her şey Allah'ın kontrolündedir. Her şey O'nun bilgisi dahilinde gerçekleşir. Rad Suresi 2. ayette bildirildiğine göre Allah her işi evirip düzenler. Enam Suresi 59. ayette ise O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez şeklinde bildirilmektedir. Bütün olayları yaratan, idare eden, bu olayların başlarının ve sonlarının nasıl olacağını tayin eden Allah'tır. Kainattaki bütün yıldızların ve dünyanın her hareketini, yeryüzündeki bütün canlıların her halini, insanın nasıl yaşayacağını, ne konuşacağını, neyle karşılaşacağını belirleyen Allah'tır. Allah, Kamer Suresi 49. ayette, "Hiç şüphesiz biz her şeyi kaderle yarattık" hükmünü verir. Kur'an ahlakını yaşayan müminler bu sırrın bilincinde yaşarlar. Yaşamın aslında kaderi takip etmek olduğunu anlayan bir insanı karşısına çıkan hiçbir olay üzmez ya da korkutmaz. Sığındığı mağaranın kapısına kendilerini öldürmek için gelen müşriklere rağmen yanındaki arkadaşına Tevbe Suresi 40. ayette bildirildiği üzere hüzne kapılma. Elbette Allah bizimle beraberdir diyen Peygamberimiz Hazreti Muhammed gibi emin ve güvenlikli olur. Tevekkül etmek de Kur'an ahlakının gereklerinden biridir. Büyük küçük bütün olayları meydana getiren Allah'tır. Bu nedenle her şeyde müminler için mutlaka bir hayır vardır. Tüm olaylar mutlaka dinin menfaatlerine ve müminlerin ahiretine faydalı olacak şekilde Allah tarafından tasarlanmışlardır ve bu plana göre de işlerler. Mümin, geçmiş yaşamındaki tecrübelere bakarak her olayın sonucunda bir hayır oluştuğuna şahit olur. İşte bu nedenle mümin için tek güvenip dayanılacak dost Allah'tır. Tek vekil O'dur. Müminin üzerine düşen olaylar karşısında sadece Allah'ın istediği tepkileri vermek, sebeplere sarılmak, sonucunu ise Allah'tan beklemektir. Bir ayette bu büyük sır şöyle ifade edilir. Kim Allah'tan korkup sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Elbette Allah kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. Talak Suresi 2. ve 3. ayetler. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Allah, ayetlerinde inanmayanların yeryüzünde yaratılmış olan delilleri görmeden geçip gittiklerini bildirmiştir. İman edenlerin farkı ise Allah'ın yarattığı delilleri görebilmeleridir. Mümin, çevresindeki her incelikte Allah'ın kudretini ve sanatını görür. Allah'ı tesbih eder ve ona yakınlaşmak için yollar bulur. Müminlerin bu vasfı Kur'an'da şöyle anlatılır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Ali İmran Suresi 191. Ayet. Allah, Kur'an'ın birçok yerinde, düşünmez misiniz, düşünenler için deliller vardır ifadeleriyle müminlere tefekkürün önemini de vurgulamaktadır. Ayetlerde örnek verilen tefekkür konularından biri, örneğin hurma ağacı üzerinde biraz düşünelim. Pek çok ağaç, bilindiği gibi toprağa atılan bir tohumdan ortaya çıkar. Tohum, 1 santimetre küp bile etmeyen bir cisimdir. Ama o tohumun içinden, kısa süre içinde, 4-5 metre uzunluğunda ve yüzlerce kilo ağırlığında dev bir tahta kütlesi oluşur. Tohumun bu dev kütleyi yaparken kullanabileceği tek malzeme ise içine gömülü olduğu topraktır. Peki ama tohum ağaç üretmeyi nereden bilir? Nasıl olur da etrafındaki toprağın içinde gerekli malzemeleri ayrıştırıp bunları tahta dokusu oluşturmak için kullanmayı akledebilir? Ürettiği ağacın nasıl bir şekle ve yapıya sahip olması gerektiğini nasıl tahmin edebilir? Bu son soru özellikle önemlidir. Çünkü tohumdan herhangi bir tahta parçası çıkmamaktadır. Tohum, içinde damarlar bulunan, topraktaki maddeleri özümsemek için gereken köklere sahip ve üst kısmı da dallara ayrılan, son derece iyi tasarlanmış bir canlı madde üretmektedir. İnsan bile iyi bir ağaç resmi çizmek gerektiğinde zorlanır. Ağacın köklerindeki ve dallarındaki ayrıntıları çizmek zor bir iştir. Oysa tohum, çizmek şöyle dursun, bu son derece kompleks cismi topraktaki malzemeleri kullanarak sıfırdan üretmektedir. Bu durumda tohumun son derece akıllı, hatta bizden de akıllı bir varlık olduğu sonucuna varırız. Peki bu akıl tohuma nereden, nasıl gelmiştir? Kuşkusuz bunun tek bir cevabı vardır. Tohum, Allah tarafından ağaç yapabilecek yeteneğe sahip olarak programlanmış, yani yaratılmıştır. Toprağa atılan her tohum, Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır. Onun ilmiyle büyür, tohumu yaratan da, toprağın içine düştüğünde, onu yarıp içinden yeni bir bitkiyi çıkaran da Allah'tır. Bir ayette şöyle denir. Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? En'am suresi 95. ayet. Tefekkürün önemli bir parçası da dikkattir. Allah, tüm evreni ve o evrenin her parçasını, kendi varlığının delillerini göstermek için yaratmıştır. Ancak kâfirler bu gerçeği kavrayamazlar. Çünkü bu inceliği kavrayacak bir görme yeteneğine sahip değildirler. Kur'an'da Araf suresi 179. ayette ifade edildiği şekliyle, gözleri vardır, bununla görmezler. Gözleriyle gördükleri maddesel evrenin üzerindeki ince perdeyi kaldırıp, arkasındaki büyük gerçeği fark edebilecek bir akla ve kavrayışa sahip değildirler. Müminse kainatın Allah tarafından ve bir hikmet, bir amaçla yaratıldığını kabul etmekle bu gözleri olan ama görmeyen güruhtan ayrılır. Ancak bu kabul imanın ilk aşamasıdır. İman ve ona paralel olarak akıl geliştikçe mümin kabul ettiği bu büyük gerçeği karşısına çıkan her ayrıntıda teşhis etmeye başlar. İslam geleneğinde imanın gelişimi üç aşamaya ayrılır. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin. Bu evreleri açıklamak için kullanılan bir yağmur örneği vardır. Dışarıda yağmurun yağdığını bilmenin üç derecesi bulunur. Birinci derecede, yani ilmel yakinde, bir kişi pencereleri kapalı bir biçimde evinde oturmaktayken, dışarıdan gelen biri ona yağmurun yağdığını söyler ve o da onun doğruluğuna inanır. İkinci derece, aynel yakin, yani gözle kavrama derecesidir. Kişi pencerenin yanına gider, perdeyi aralar ve yağmurun yağdığını gözleriyle görür. Hakkel yakinde ise kapıyı açar ve evden çıkar. Artık yağmurun içindedir. İşte imanın ilmel yakinden aynel yakine, hatta daha da ilerisine gitmesi için yapılması gereken fiili dualardan biri dikkatli olmaktır. Çünkü Allah'ın ayetlerini görebilmek, kafirler gibi bakan körlerden olmamak için bu gerekir. Nitekim Kur'an'da müminler Allah'ı kavramak için dikkatli olmaya çağrılmaktadır. Dikkatli olun, göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. O, üzerinde bulunduğunuz şeyi elbette bilir ve ona döndürülecekleri gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilendir. Nur Suresi 64. Ayet. Zihin, Allah'ın ayetlerini görebilmesi için eğitilmeli ve sürekli bu konuyu düşünmesi için zorlanmalıdır. Aksi halde kendi başına bırakılan zihin kontrolsüz bir biçimde dolaşmaya başlar. Birkaç saniye içinde konudan konuya atlar ve boş işlerle, gereksiz ayrıntılarla, küçük hesaplarla kendini meşgul eder. Bu bir tür sarhoşluktur. Kişi aklını kontrol edemez, herhangi bir konu üzerinde yoğunlaşıp dikkatini toplayamaz. Böyle olunca da hem etrafında gelişen olayların inceliklerini kavrayamaz, yani tefekkür edemez, hem de bu olaylara müdahale edecek bir iradeye sahip olamaz. Aksine zihni o olaylar tarafından yönlendirilir. Tam anlamıyla bir şaşkındır. Buysa müminlere değil, kafirlere ait bir zihinsel durumdur. Allah, inkar edenlerin şaşkınlığını da şöyle tarif eder. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapıvermiş veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir. Hac Suresi 31. Ayet. Mümin, Allah'ın izniyle aklını dilediği gibi yönlendiren, aklını sürekli Allah'ı tanımak, onun dinine hizmet etmek için kullanan insandır. Aklına boş bir düşünce geldiğinde aklını bundan kurtarır. Şeytan aklına bir kuşku ya da kuruntu soktuğunda ise yine Kur'an'ın tarif ettiği şekilde zihnini bu baskıdan kurtarır. İşte tüm bu aklı temiz tutma çabasının en önemli parçası dikkattir. Tüm Müslümanlar Allah'ın bu çağrısına mutlaka icabet etmeli, emredilen güzel ahlakı yaşamalıdır. Bir an bile bu ahlaktan taviz vermemeli, yaşadıkları hayat boyunca her an, her saniye güzel davranışlarda bulunmalıdırlar. Unutmayın ki bu üstün ahlakı yaşayanlar karşılık olarak Allah'ın izniyle hem dünyada hem de sonsuz bir yaşam olan ahirette kazananlardan olacaktır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Fakir insanların korunması, yaşlılara saygı gösterilmesi, çocukların güzel ahlaklı olması, çeşitli felaketlere uğrayan toplumlara acil yardımların ulaştırılması, haksız yere bir ülkeye savaş açan, hiçbir suçu olmayan binlerce insanı katleden zalim fikir sistemlerinin çökertilmesi. Bunlar gibi her türlü toplumsal sorunun tek çözümü, Allah'ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği Kur'an'a uymaktır. Kur'an'da tüm insanlara karşılıksız olarak hayır işlemeleri, insanlara yardım etmeleri, onlara güzel bir yaşam sunmaya çalışmaları emredilir. Bununla birlikte başkalarının hakkını kendi haklarından üstün tutmak, olaylar karşısında tevekküllü davranmak, adaletli olmak Kur'an'da bildirilen güzel ahlak örneklerindendir. Müddessir suresi 6. ayetinde daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma emriyle insanın yaptıklarında dünyevi bir çıkar gözetmemesi gerektiğine de dikkat çekilmiştir. Allah'ın bu emirlerine uyan ve yaptıklarından dünyevi bir karşılık beklemeyen insanların tek bir amaçları vardır. O da Allah'ın kendilerinden razı olması, onları cennete layık birer kul olarak kabul etmesidir. Kur'an'da tarif edilen ahlakın yaygınlaşması tüm toplumsal sorunlarında köklü çözümü olacaktır. Ancak Kur'an'da emredilen güzel ahlak yaşandığı müddetçe dünya üzerindeki her türlü fesat ortadan kaldırılabilir. Aksinde ise insanlar kendi kendilerini bilerek zalim bir sisteme mahkum etmiş olurlar. Unutmayın ki ahlakı güzel olmayan insanın yaşamı da güzel olmaz. Kur'an ahlakını öğrenmek ve öğretmek herkes için huzurlu bir hayat demektir. Karşılaşılan her olayda bir hayır olduğunu bilerek hareket etmek Kur'an ahlakının gereklerindendir. Kurulan bir tuzak, atılan bir iftira ilk bakışta olumsuz, aleyhte bir durum gibi görünebilir. Ancak Allah inananlar için her şeyi mutlaka bir hayırla birlikte yaratır. Kur'an'daki kıssalarda bu konuya örnek teşkil eden birçok olay anlatılmaktadır. Hazreti Yusuf'un hayatı bunların en çarpıcılarından biridir. Hazreti Yusuf küçük bir çocukken kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, sonra oradan kurtulmuş ama bir süre sonra masum olduğu halde suçlanarak zindana atılmıştır. Bunları yaşayan bir insan eğer imana ve onun getirdiği bilince sahip değilse büyük talihsizliklerle karşı karşıya olduğunu, başına hep felaketlerin geldiğini düşünecektir. Oysa Hazreti Yusuf tüm bu olayların Allah'ın kontrolünde geliştiğini ve hepsinde mutlaka bir hayır olduğunu hiçbir zaman unutmamıştır. Nitekim Allah bir süre sonra tüm bu felaket gibi görünen olayların arkasındaki hayrı göstermiştir. Hazreti Yusuf atıldığı Mısır zindanlarından kurtularak o ülkenin yönetiminde söz sahibi bir kişi olmuştur. Hazreti Yunus'un yaşadığı olaylar da Hazreti Yusuf'unkilerden farklı değildir. Bindiği gemide kim denize atılacak diye kura çekilmiş ve kura Hazreti Yunus'a isabet etmiştir. Bunun üzerine denize atılmış ve sonra da dev bir balık tarafından yutulmuştur. Kur'an'da Hazreti Yunus'un Allah'ı tesbih edenlerden olduğu için o yerden kurtarıldığı ve sonra da hakimiyetle ödüllendirildiği şöyle anlatılır. Eğer Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, onun karnında insanların dirilip kaldırılacakları güne kadar kala kalmıştı. Sonunda o hasta bir durumdayken çıplak bir yere attık ve üzerine sık geniş yaprakla kabağa benzer türden bir ağaç bitirdik. Onu 100.000 veya daha da artan bir topluluğa peygamber olarak gönderdik. Saffat suresi 143. ve 147. ayetler arası. Kur'an kıssalarında anlatılan bu gibi örnekler insanlara önemli bir ders verir. Bir olayın felaket gibi görünmesi onun gerçekte öyle olduğu anlamına gelmez. Eğer bir mümin Allah'a güvenip dayanır ve yalnızca Allah'tan yardım dilemesi gerektiğini bilirse başına gelen hiçbir olayı kötü olarak değerlendirmez. Çünkü Allah onu dünyada zorluklarla imtihan etmektedir. Bunları Allah'a olan sadakat ve inancını sağlamlaştırmak için vesileler kabul eder. Nitekim başına gelen her şeyin Allah'ın izniyle hayırlı bir sonucu olur. İnkarcılar içinse bu durumun tam tersi söz konusudur. Hiçbir olay onlar için hayırlı değildir. Onlara zevk ve neşe veren, güzel gibi görünen şeyler de gerçekte ahirette çekecekleri azabı artıran sebepler olacaktır. Örneğin, haksız olarak elde ettikleri tüm kazançlar hesabı sorulacak birer günah olarak onlar için yazılmaktadır. Allah, Kur'an'da bu kişilerle ilgili olarak şu hükmü vermiştir. Allah'ın bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, bu onlar için şerdir. Kıyamet günü cimrilik ettikleriyle tasmalandırılacaklardır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. Âl-i İmrân Suresi 180. Ayet. Kur'an ahlakından uzak insanlar, ölümün mümkün olduğunca akıldan uzak tutulması gerektiği kanaatindedirler. Bu yüzden ölümü hiç düşünmezler. Böyle yapmakla, yani ölümü göz ardı etmekle, kendi akıllarınca varmak istedikleri noktaysa ölümden kurtulmaktır. Ölümü düşünmeyince, ölümden uzaklaştıklarını sanırlar. Bu yanlış mantık, bir tehlikeden kurtulmak için kafasını kuma gömen deve kuşunun mantığından daha farklı değildir. Bir tehlikeyi görmezden gelmek, o tehlikeyi yok etmez. Aksine, o tehlikeye hazırlıksız yakalanmak ve dolayısıyla daha büyük zarar görmek anlamına gelir. Mümin, her konuda olduğu gibi bu konuda da cahiliye toplumunun mantığından tümüyle uzaktır. Onlar gibi açık ve kesin olan ölüm gerçeğini yok sayarak hayali bir dünyada yaşamaz. Aksine ölümü ciddi bir biçimde düşünür. İnkarcılara ise Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir emri uyarınca şöyle seslenir. De ki, elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da müşahede edilebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Cuma Suresi 8. Ayet. Ölüm, unutulması, hiç düşünülmemesi gereken bir musibet değildir. Aksine, insana hayatın gerçek anlamını öğreten ve dolayısıyla üzerinde yoğun biçimde düşünülmesi gereken büyük bir derstir. Mümin, bu büyük olay üzerinde akılcı ve samimi bir biçimde düşünür. Allah'ın insanı bir süre yaşattıktan sonra neden bu dünyadan ayırdığını, neden tüm canlıları ölümlü kıldığını düşünür. Kur'an'a göre yaratılmış olan her varlık, yani Allah'ın dışındaki her şey ölümlüdür. Hayatın sahibi Allah'tır. Yaratılmışlar ancak Allah'ın dilemesiyle hayat bulurlar ve yine Allah'ın dilemesiyle hayatlarını yitirirler. Bu gerçek bir ayette şöyle bildirilmiştir. yer üzerindeki her şey yok olucudur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin kendisi baki kalacaktır. Rahman suresi 26. ve 27. ayetler. Herkes ölecektir ve en önemlisi ne zaman nerede öleceğini kimse bilemez. Hiç kimsenin bir dakika hatta bir an sonra hayatta kalacağına dair bir garantisi yoktur. Bu nedenle mümin sanki her an ölecekmiş gibi davranmalıdır. Ölümü sık sık düşünmek müminin ihlasını korumasını ve hep şuurlu hareket etmesini sağlar, Allah korkusunu artırır, nefsini terbiye etmesine yardımcı olur. Kur'an'da her nefsin ölümlü olduğuna başka bir ayette şöyle dikkat çekilir. Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlüğü vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar? Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 34. ve 35. ayetler. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Şeytanın en önemli vasfı, insanları tuzağa düşürmek için çalışmasıdır. Eğer insan, şeytanın bu vasfından habersiz olursa, kendini ondan koruyamaz ve tuzağına kolayca düşebilir. Bu nedenle, müminin Kur'an'da haber verilen bu gerçeği bir an bile unutmaması, şeytanın saptırıcı telkinlerine karşı uyanık davranması gerekir. Kur'an'da emredilen ahlak gereği, şeytanı kendine düşman edinir. Bir ayette şöyle denir. Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O, kendi grubunu ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. Fatır suresi 6. ayet. Şeytan tüm gücünü müminleri zayıflatmak, onları türlü şekillerde kandırarak dine hizmetten geride bırakmak için harcar. Bu nedenledir ki Allah, şeytanın fitnesine karşı müminleri özellikle uyarmaktadır. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, gerçekten o çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı. Ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Allah işitendir, bilendir. Nur suresi 21. ayet. Allah'ın Kur'an'da bildirdiğine göre, şeytanın bu faaliyeti ihlaslı müminleri etkilemeyecektir. Şeytan, faaliyetini hiç durmadan, ara vermeden, durup dinlenmeden, uyumadan sürdürmektedir. Mümin de bu tehlikeye karşı sürekli Allah'ı anmalı, her an dikkatli ve manevi teyakkuz halinde olmalıdır. İnsanın şeytan kadar dikkat etmesi gereken bir başka saptırıcı unsur da kendi içindedir. Allah, insanı yaratırken onun nefsine yani benliğine hem iyilik hem de kötülük ilham etmiştir. Ve bu kötü taraf insanı sürekli şeytanın tarafına çekmeye çalışır. Kur'an'da insan ruhundaki bu çift yönlülük şöyle açıklanır. Nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene, sonra ona fücurunu ve ondan sakınmayı ilham edene andolsun. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Şems suresi 7. ve 9. ayetler arası. İnsan, ayette belirtilen nefsinin içindeki bu fücurdan yani kötülükten mutlaka haberdar olmalıdır. Ancak o zaman tehlikeye karşı dikkatli davranacaktır. Eğer nefsindeki kötülüğün varlığını kabul etmez de ayette söylendiği gibi onu örtüp sararsa, o kötülükten sakınamaz, yine ayetin ifadesiyle yıkıma uğrar. Dolayısıyla mümin tavrı, kendinin her türlü kötülükten arınmış olduğunu iddia etmek değil, içindeki kötü yöne karşı sürekli temkinli davranmaktır. Hazreti Yusuf'un Yusuf Suresi 53. ayette geçen "Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis, Rabbimin kendisine esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Şüphesiz benim Rabbim bağışlayandır, esirgiyendir" ifadesi bu ihtiyatlı örnek tavrı sergiler. İnsan nefsine karşı her zaman bu şekilde ihtiyatlı davranmalı, nefsinin kendine emredeceği kötülüklere karşı uyanık olmalıdır. Çünkü Nisa suresi 128. ayette bildirildiği gibi, nefisler kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır kılınmıştır. Bu tutkuların insana neler yaptırabileceğine de Kur'an'da işaret edilmiştir. Örneğin, Hazreti Adem'in oğullarından birini kardeşini öldürmeye yönelten şey nefsidir. Ya da Samiri'nin Hazreti Musa'nın ardından tekrar putlara tapmasının ve kavmini de aynı sapıklığa sürüklemesinin ardında yatan neden de aynıdır. Samiri, Taha suresi 96. ayette bildirildiğine göre, "Bana bunu nefsim hoşa giden bir şey gösterdi" demektedir. İnsanın kurtuluşu, kendini kıskançlığa, bencilliğe, isyan ve şirke yönelten nefsinin tutkularından sakınmasına bağlıdır. Bir ayette, nefsi hevadan, yani tutkulardan arındırmanın önemi şöyle bildirilir. Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi hevadan sakındırırsa, artık şüphesiz cennet onun için bir barınma yeridir. Naziat suresi 40. ve 41. ayetler. İşte mümin için en büyük mücadelelerden biri nefisle yapılan mücadeledir. Bu nedenle mümin hangi duygu ve isteklerinin meşru olduğunu ve hangilerinin nefsinin kötülüğünden kaynaklandığını sürekli kontrol etmelidir. Nefsinin kendisine aşılayacağı bencillik, kıskançlık, kibir, hırs gibi hastalıklara karşı koymalıdır. Nefis, insanı boş hedefler peşinde koşturur. İnsana daha çok mal ya da statü kazandığında tatmin olacağını fısıldar. Oysa insan, bu tür zevklerin hiçbiriyle tatmin olmaz. Ne kadar çok kazansa, daha da fazlasını ister. İnsanın tatmin bulmasıysa, söz konusu geçici zevklerin hiçbiriyle değil, ancak ve ancak kişinin Allah'a sığınmasıyla mümkün olur. İnsan, Allah'a kul olmak için yaratılmıştır ve Ras suresi 28. ayet hükmü uyarınca, kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bu görevini yerine getirip Allah'ın rahmetine sarılmaktan başka hiçbir şey insana gerçek huzur ve tatmini vermez. O nedenledir ki, tatmin bulmuş bir nefis, ancak inkarın her türlü pisliğinden sıyrılarak iman eden nefistir. Allah Kur'an'da bu nefse şöyle hitap eder. Ey tatmin bulmuş nefis! Rabbine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Artık kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Fecr suresi 27. ve 30. ayetler arası. gelin siz de her şeyin Allah tarafından hayırla yaratıldığını bilerek hareket eden insanlardan olun. Nefsinizin isteklerine değil, Allah'ın emirlerine uyun ve Allah'ın cennetle müjdelediği insanlardan olmak için çalışın. Bu program Harun Yahya'nın Kur'an Ahlakı adlı eserinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Allah bir ayetinde duanın önemini şöyle bildirmiştir. De ki, sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Furkan Suresi 77. Ayet. Gerçekten de dua, iman edeni etmeyenden ayıran, iman edenleri Allah katında değerli kılan temel ibadetlerdendir. İnsanların çoğu, tüm evrenin bir maddeler toplamı olduğunu ve bu maddelerinde hiçbir ilahi kontrol olmadan birbirlerini etkileyerek hareket ettiklerini sanır. Var olan her şeyin Allah'ın iradesine boyun eğmiş olduğunun, her şeyin ancak Allah'ın ol emriyle olduğunun farkında değildir. Bu nedenle de tüm yaşamı kendi yarattığı bu maddeler dünyasında mücadele ve çaba içinde çalışmakla geçer. Ancak Kur'an ahlakını yaşayan bir mümin istediğini elde etmek için yalnızca Allah'tan diler. Bilir ki Allah her şeyi kendi iradesine boyun eğdirmiştir. Allah her şeye hakimdir ve kendisinden yardım isteyen kullarına da şefkatle karşılık verir. Allah kullarına bir ayette şöyle seslenir. Kullarım beni soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki doğru yolu bulmuş olurlar. Bakara Suresi 186. Ayet. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vardır. Duaya icabet, duada istenen her şeyin verilmesi demek değildir. Çünkü İsra Suresi 11. ayette ifade edildiği şekliyle insan hayra dua ettiği gibi şerre de dua etmektedir. Allah her duaya mutlaka icabet eder. Ancak bazen isteneni tam olarak verir, bazen de o istenen şey gerçekte bir şerdir. Ancak kişi bunun farkında değildir. Bu nedenle vermez. Elbette ki bu sonuç o kişi için büyük bir hayırdır. Duanın gerçek anlamını ise yine Kur'an'a bakarak öğreniriz. Allah ayetlerinde duayı yalnızca kendine has kılınmış korku ve umutla yalvara yalvara ve için için yapılacak bir ibadet olarak tarif etmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan, Allah'ın azametini takdir edemeyen bir dua, gerçek bir dua olmayacaktır. Dua ancak ihlaslı, samimi bir biçimde, çok isteyerek, yalvararak, Allah'tan korkarak ve karşılığını görmenin umudu içinde yapıldığında gerçek manada dua olur. Duada Allah'la çok içten bir bağ kurmak gerekir. Araf suresindeki 55. ve 56. ayetlerde duanın şekli en açık biçimde şöyle tarif edilir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Ona korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. Dua anı, insanın kendi aczini ve Allah'ın sonsuz kudretini en belirgin bir biçimde itiraf ettiği andır. Duadan kaçınmaksa, Allah'ın bu büyük rahmetinden yüz çevirmek, kibirlenmek anlamına gelir. Nitekim Allah, Kur'an'da şöyle buyurur. Bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu bana ibadet etmekten büyüklenenler, cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Mümin Suresi 60. Ayet. Dua, mümin için hem ibadet, hem kuvvetli bir silah, hem de büyük bir nimettir. Sadece istemek gibi fiilen kolay bir hareketle, maddi manevi her şeyi elde edebilmenin tek anahtarıdır. Allah'ın Kur'an'da en çok tekrarlanan sıfatlarından ikisi Rahman ve Rahim, yani esirgiyen ve bağışlayan sıfatlarıdır. Kullarına olan bu rahmetinden dolayıdır ki Allah insanları işledikleri günahlar yüzünden hemen cezalandırmaz. Bir ayette şöyle bildirilir. Eğer Allah insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, yeryüzünde canlılardan hiçbir şey bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler. Nahl Suresi 61. Ayet. Allah, insanların işlediği suçların cezasını ertelemekle onlara bağışlanma dilemek ve tevbe etmek için süre vermektedir. İnsan, ne denli büyük günahlar işlemiş olursa olsun, bunlardan dolayı Allah'tan bağışlanma dileyebilir ve bir daha işlememeyi hedefleyerek tevbe edebilir. Allah, Kur'an'da kullarını günahları için bağışlanma dileyip tevbe etmeye şöyle teşvik etmektedir. İçinizden kim bir cehalet sonucu bir kötülük işler, sonra tevbe eder ve kendini ıslah ederse, şüphesiz o bağışlayandır, esirgiyendir. Enam Suresi 54. Ayet. Bağışlanma, insanın bilerek ya da bilmeyerek yaptığı tüm hatalar, işlediği tüm günahlar için Allah'ın affediciliğine sığınmasıdır. Tevbe ise işlenmiş olan belirli bir günah için yapılır. Tevbe eden mümin, yaptığı bir hatayı ya da sürdürdüğü bir tavrı düzeltmeye kesin olarak karar verir ve bir daha tekrarlamamak için Allah'tan güç ve destek diler. Nitekim makbul olan tevbe de ardından fiili düzelmeyle desteklenen tevbedir. Furkan Suresi 71. ayette şöyle buyrulur. Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. İnsan tevbe edip ancak sonra yine nefsine yenilerek aynı günahı tekrar ediyor olabilir. Belki defalarca tevbe edip sonra bunların hepsini de bozmuş olabilir. Ama bu bir daha tevbe edemeyeceği anlamına gelmez. Tevbe kapısı, insan yaşamını sürdürdüğü sürece açıktır. Ancak bilinmelidir ki, insanın ölümün kenarına gelip ahirette başına gelecekleri fark ettiği son andaki tevbesi kabul edilmeyebilir. Bu gerçek, Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Tevbe, ne kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca, ben şimdi gerçekten tevbe ettim diyenler, ne de kafir olarak ölenler için değil, böyleleri için acı bir azap hazırlamışızdır. Nisa suresi 17. ve 18. ayetler. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Ölene kadar sabır göstermek, Kur'an ahlakının gereklerinden biridir. İnsan, aceleci olarak yaratılmıştır ve bu özelliği yüzünden de türlü hatalar yapar. Oysa din, insanın bu aceleciliğini bırakmasını ve Allah için sabretmesini tavsiye eder. Mümin, Allah'ın vaat ettiği büyük nimet ve kurtuluşu beklemeyi ve bu uğurda sabretmeyi bilmelidir. Bu bir ibadettir. Müddessir suresi 7. ayette Rabbin için sabret hükmü verilir. Allah yolunda yürütülecek mücadelenin de Allah'a yakınlaşmak için izlenecek yolunda en önemli özelliklerinden biri sabırdır. Kur'an'da şöyle denir. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın, nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. Ali İmran suresi 200. ayet. Bu arada sabırla tahammül kavramlarını ayırmak gerekir. Cahiliye toplumunda bu iki kavram birbirine karışmış durumdadır. Ancak aralarında iman edenler tarafından kavranabilen önemli bir fark vardır. Tahammül, hoşa gitmeyen, acı veren bir sıkıntıya katlanma demektir. Oysa Kur'an'da kastedilen sabır, mümin için bir sıkıntı kaynağı değildir. Mümin, Allah'ın rızasını kazanmak için sabreder, dolayısıyla sabrından dolayı bir sıkıntıya kapılmaz, aksine manevi bir haz duyar. Kur'an'da sabrın ancak müminler için bir lezzet, inkarcılar içinse sıkıntı veren bir tahammül olduğu şöyle ifade edilmiştir. Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz huşu duyanların dışındakiler için ağır bir yüktür. Bakara suresi 45. ayet. Bunların yanı sıra Kur'an'da sabrın müminler için müjdeli bir ibadet olduğu da haber verilmiştir. Ayetlerde müminlerin karşılarına çıkan zorluklara karşı sabrederken tevekküllü bir ruh haline sahip oldukları anlatılır. Sabır öylesine üstün bir özelliktir ki mümin topluluğuna büyük bir güç katabilir. Allah gücün sabra göre nasıl değiştiğini Enfal suresinde şöyle bir örnekle açıklamaktadır. Şimdi Allah sizden yükünüzü hafifletti ve sizde bir zaaf olduğunu bildi. Sizden 100 sabırlı kişi bulunursa onların 200'ünü bozguna uğratır. Eğer sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle onların 2000'ini yener. Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal suresi 66. ayet. Sabır, Kur'an'da anlatılan tüm mümin özelliklerini de kapsayan bir vasıftır. Çünkü bir insan mütevazı, cömert, fedakar, itaatkar olabilir. Ancak bu özelliklerinde sabır gösterdiğinde bunların gerçek anlamda bir değeri olur. Sabır, diğer tüm mümin vasıflarını değerli ve geçerli kılan bir vasıftır. İmanı makbul kılan da imanda gösterilen sabırdır. Müminin tüm ömrü sabırla geçer. Ayette bildirilen Allah için sabret hükmüne yaşamanın her günü yeniden itaat eder. Sonundaysa Allah canını alır ve onu rızası ve cennetiyle ödüllendirir. Cennetin kapısındaki melekler ayette bildirildiği üzere gelen müminlere şöyle seslenirler. Sabrettiğinize karşılık selam size. Yurdun sonu ne güzel. Ras suresi 24. ayet. Cahiliye toplumundaki insanların karakterleri, sahip oldukları güç ve statüye göre değişir. Kendilerine güvenmeleri için mutlaka ya zengin, ya ünlü, ya çok güzel, ya da yakışıklı olmaları gerekir. Saygın birinin oğlu ya da kızı olmak da yine aynı toplumda önemli bir güven kaynağıdır. Ancak bu değer yargıları müminler için tümüyle farklıdır. Mümin, herhangi bir sözde desteğe değil, yalnızca Allah'a güvenip dayanır. Kendine güvenmesi için inkarcıların ihtiyaç duyduğu maddi kıstasların hiçbirine ihtiyacı yoktur. Çünkü Allah daima müminlerin destekçisidir. Onları kâfirler karşısında zayıf bırakmaz, Mücadele Suresi 21. ayetiyle bildirilen "Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de." hükmü gereği, Resullerini ve onlara tabi olan müminleri her zaman galip kılar. Mümin, tüm dünyanın karşısında tek başına da olsa, bu büyük destekle onlara karşı üstün gelir. Allah, Resulüne karşı şu güvenceyi vermektedir. Onlar seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter. O, seni yardımıyla ve müminlerle destekledi. Enfal Suresi 62. Ayet. Unutulmamalıdır ki, müminlere yolları açan, başarı kazandıran, onları geliştiren, güçlendiren sadece Allah'tır. İnsanın çözüm olarak başvurduğu sebepler, başarılı olması için yeterli değildir. Sebepler sadece fiili duadırlar. Bununla beraber olan sözlü dua ve ihlasın karşılığında Allah istenen sonuçları yaratır. Dolayısıyla müminin başarmak istediği bir işte yalnızca Allah'ın yardımına güvenip dayanması gerekir. Örneğin Hz. Musa kavminin bütün üyelerinin birer birer sapmasına karşılık hiçbir şekilde güvensizliğe kapılmamıştır. İbrahim Suresi 8. ayette bildirildiği üzere, "Eğer siz ve yeryüzündekilerin tümü inkar edecek olsanız bile şüphesiz Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmüştür." diyebilen Hz. Musa, müminlerin sahip oldukları demirden iradenin bir örneğidir. Hz. Musa, tüm kavmini karşısına alacak kadar güvenli ve korkusuzdur. Çünkü Allah'ın yardımının müminlerle birlikte olduğuna emindir. Allah, ona Taha Suresi 68. ayetinde, "Korkma, muhakkak sen üstün geleceksin." hükmünü vahyetmiştir. Kuşkusuz Hz. Musa'nın tavrı diğer tüm müminler için de örnek olmalıdır. Çünkü Allah aynı güvenceyi yalnızca Hz. Musa'ya ya da diğer Resullere değil, kendi rızasına ihlasla sarılan tüm iman edenlere vermektedir. İnkarcılara karşı onları koruyacağını, galip kılacağını da vaat etmektedir. Bu gerçek, Kur'an'da Nisa Suresi 141. ayetinde, "Allah, kâfirlere, müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez" şeklinde ifade edilmiştir. iman edenler yalnızca Allah'a olan sadakatlerini korumak, ona kullukta kararlı olmakla yükümlüdürler. Böyle yaptıkları takdirde hiçbir şeyden korkmalarına gerek yoktur. Ayrıca iman edenlere inkar edenler hiçbir şekilde zarar veremezler. Müminleri baskı altına almak, hatta öldürmek için yaptıkları tüm planlar, tüm tuzaklar Allah tarafından boşa çıkartılır. İbrahim suresi 46. ayette bu sır şöyle açıklanır. Gerçek şu ki onlar hileli düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri dağları yerlerinden oynatacak da olsa Allah katında onlara hazırlanmış düzen vardır. İnkarcılar müminler aleyhine tuzaklar hazırlarken Allah da onları bilmeyecekleri bir yönden derece derece yıkıma doğru sürükler. Söz konusu kişiler kendi basit mantık örgüleri içinde müminlerden üstün olduklarını ve onları kolaylıkla mağlup edeceklerini sanırlar. Oysa Allah müminlerle beraberdir ve Allah'ın güç, izzet ve azameti de inananlarda tecelli etmektedir. Bu kesin ve değişmez ilahi bir kuraldır. Siz de bu rahatlığı ve eminliği yaşamak istiyorsanız Kur'an ahlakını yaşayın. Allah'ın hoşnut olacağı bir yaşam sürün ve iman eden kimselerden olun. Allah'tan başka kimseden korkmayın. Sadece Allah'ı razı etmek için çalışın. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
İnsan dünyaya geçici bir süre kalmak için gelmiştir. Burada Allah tarafından imtihan edilip eğitilecek, sonra da ahiretteki ebedi yurduna gidecektir. Dünyadaki nimetler, cennetteki gerçek nimetlerin çok eksik bir benzeri olarak yaratılmıştır. Oysa inkarcılar bunu kavrayamaz ve ebedi sandıkları dünya hayatını varlıklarının tek amacı haline getirirler. Buysa tam anlamıyla bir aldanıştır. Allah, Hadid suresinin 20. ayetinde dünya hayatının nasıl bir aldanış olduğunu şöyle bildirmiştir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme konusu, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Bir yağmur örneği gibi, onun bitirdiği ekin ekicilerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyuverir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o bir çerçöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap. Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. Gerçekten de gaflet içinde yaşayan inkarcıların hepsi hayatlarını ayette belirtilen birkaç hedefe ulaşmaya çalışmakla geçirirler. Oysa dünya ahiretle karşılaştırılamayacak kadar basit ve değersiz bir yerdir. Hatta Arapçadaki dünya kelimesi dar, sıkışık, pis yer anlamından türemiştir. İnsanlar dünya üzerinde geçirecekleri 60-70 yıllık ömrü uzun sanırlar. Oysa çok kısa bir süre sonra bu ömrün sonuna gelinir. Ölüm yaklaştıkça kişi yaşadığı hayatın ne kadar kısa olduğunu daha iyi anlar. Diriliş günü ise bu kişilerle şöyle konuşulur. Dedi ki, yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki, bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık, sayanlara sor. Dedi ki, yalnızca az bir zaman kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz, bizim sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız? Müminun Suresi 112. ve 115. ayetler. Ayetlerde bildirildiği gibi, dünya hayatı hızla geçen kısa bir süreden ibarettir. Rabbimizden yüz çevirerek hırsla dünyaya bağlanan kişiler, elbette ahiret hayatlarında bu davranışlarının karşılığını göreceklerdir. Kur'an ahlakını yaşayan bir mümin, boş ve yararsız şeylere ilgi duymaz ve bu tür şeylerle tatmin olmaz. İnkarcılar için çok büyük önem taşıyan dünya işleri, mümin için ancak dinin menfaatleri gerektirdiğinde ilgilenilecek, onun dışında değer taşımayan konulardır. İşte bu nedenledir ki, Müminun Suresi 3. ayette müminler, onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir diye tarif edilir. Ayette, müminin boş ve yararsız bir konuşma veya olayla karşılaştığında bundan yüz çevirip kendini faydalı bir işe kanalize etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu, her zaman Allah'ın rızasına en uygun tavırdır. Müminin bunu yapması için kendini hiç boş bırakmaması, sürekli dikkatli ve ne yaptığını bilen bir tutum içinde olması gereklidir. İnsanlarla gereksiz tartışmalara girmek, dinin menfaatleri dışında herhangi bir konunun mücadelesini vermek mümine yakışmaz. Kur'an'da örnek mümin tavrı şöyle tarif edilir. Boş ve yararsız olan sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Ve bizim yapıp ettiklerimiz bizim, sizin yapıp ettikleriniz sizindir. Size selam olsun. Biz cahilleri benimsemeyiz derler. Kasas suresi 55. ayet. Mümin bir işi bitirdiği zaman da hiç durmadan başka bir işle uğraşmaya başlamalıdır. İnşirah suresi 7. ve 8. ayetlerdeki şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın dua ve ibadetle yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbine rağbet et hükmü bu ahlakı gerektirir. Dünya hayatına sıkı sıkı bağlanan insanlarsa Allah'ın her şeyin tek sahibi olduğunu unuturlar. Bu nedenle de çeşitli hırslara kapılırlar. Bunlardan biri de mülk edinme kaygısıdır. Bu kişiler sürekli daha fazla mala sahip olabilmek için uğraşırlar. Bu tutkuyu yaşamlarının en büyük amacı haline getirirler. Oysa yeryüzündeki tüm mülkün sahibi Allah'tır. İnsanlar mal sahibi olduklarını sanmakla kendilerini aldatırlar. Sahip olduklarını sandıkları şeyleri kendileri yaratmamıştır. Yok olmalarını da engelleyemezler. Onlar, insanların sahibi olan Allah'ın kontrolü altındadır. Kur'an'da tüm varlıkların Allah'ın mülkü olduğu Taha suresinde şöyle haber verilir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü Allah'ındır. Taha suresi 6. ayet. Allah, sahip oldukları malları insanlara dünya hayatında emanet olarak vermiştir. Bu emanetin belli bir vakti de vardır ve elbette günü geldiğinde Allah tarafından hesabı sorulacaktır. İnsana da kendisine emanet olarak verilen mülkü nasıl kullandığı sorulur. Eğer o mülkü kendisinin saymış ve ömrünü bunun hırsıyla geçirmişse, ahirette büyük bir azaba müstehak olur. Kur'an'da bu kişilerin başına gelecekler şöyle aktarılır. Allah'ın bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, bu onlar için şerdir. Kıyamet günü cimrilik ettikleriyle tasmalandırılacaklardır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. Âl-i İmran Suresi 180. Ayet. Ayette bildirildiği gibi Allah'ın insanlara verdiği mallar cimrilik yapmadan harcanması içindir. İnsan malını sahiplenip saklamak yerine onu Allah'ın emrettiği biçimde harcamakla yükümlüdür. Bakara suresinin 219. ayetinde bildirildiği gibi kendisine emanet verilen mallardan ihtiyacından arta kalanını Allah yolunda harcamalıdır. Eğer Allah yolunda harcamak yerine bu malları biriktirmeye kalkarsa onları sahiplenmiş olur. Bunun ahiretteki cezası ise çok ağırdır. Tevbe suresinde bu davranış içinde olanların ahirette karşılaşacağı acı azap şöyle bildirilir. Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar, onlara acı bir azabı müjdele. Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün, onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için yığıp sakladıklarınızdır, yığıp sakladıklarınızı tadın denilecek. Tevbe suresi 34. ve 35. ayetler. İslam'da iktisat vardır ama malı yığma yoktur. Müminler kötü günlere karşı yığılacak mallara değil Allah'a güvenirler. Allah da onların bereketini artırır. Allah kendi yolunda harcadıkları mallara karşılık onlara çok daha fazlasını verir. Bu Allah'ın Kur'an ahlakını yaşayan samimi kullarına bir müjdesidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Kur'an ahlakını yaşayan bir insan, her an Allah için yaşayıp sadece Allah'ı razı etmek için çalışır. Buysa, insanın sürekli Allah'la beraber olması demektir. Müminler, Ahzab suresi 41. ayette bildirilen, "Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin." hükmü uyarınca, günlük hayatlarının her aşamasında zikir ve dua halindedirler. Kendilerine verilen nimetlere karşılık, İçin için şükreder, hataları dolayısıyla bağışlanma diler, yapacakları işler için Allah'tan yardım isterler ve sık sık Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Mümini Hazreti İbrahim gibi Allah'la dost kılacak olan ibadet işte bu zikirdir. Bir ayette Allah'ı zikretmenin nasıl yapılması gerektiği ise şöyle bildirilmiştir. Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma. Araf suresi 205. ayet. Kur'an'da Ankebut suresi 45. ayette de, Allah'ı zikretmekse muhakkak en büyük ibadettir buyurulmuştur. Eğer zikir olmazsa diğer ibadetler de tam yapılmamış olur. Allah anılarak ve Allah'ın rızası düşünülerek yapılmadıktan sonra ibadetler karşılıksız birer amel haline gelebilirler. Kur'an'da peygamberlerin vasıfları anlatılırken de Allah'ı zikretmelerine sıklıkla dikkat çekilmiştir. Örneğin Sad suresi 30. ayette, Biz Davud'a Süleyman'a armağan ettik. O ne güzel kuldu. Çünkü o daima Allah'a yönelip dönen biriydi şeklinde bildirilmiştir. İman edenlere düşense peygamberlerin üstün ahlakını örnek almak ve Allah'la her an sıcak bir bağlantı içinde ibadetlerini yerine getirmektir. Bunun için de Allah'ı sıfatlarıyla tanımak gerekir. Allah her şeyin sahibidir ve kullarını çeşitli nimetlerle rızıklandırır. İnsana verilen her şey, hayat, İman, rızıklar, sağlık, göz, kulak, tüm bunlar insanın Allah'a şükretmesi için birer nimettir. Kişi eğer etrafındakileri şuurlu bir biçimde gözlerse, hoşuna giden her şeyin Allah'tan gelen bir nimet olduğunu görebilir. Soluduğu temiz hava, etrafındaki güzellikler, tüm bunları görmesini sağlayan gözü, kısaca sahip olduğu her şey Allah'tan bir nimettir. Kur'an'da Nahl suresinin 18. ayetinde insanlara sunulan nimetlerin çokluğu şöyle ifade edilmektedir. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Ve kuşkusuz tüm bu nimetlerin de bir veriliş amacı vardır. Her nimet karşılığında Allah'a şükrü gerektirir. En büyük ve en güzel nimetleri hiç durmaksızın insanlara veren Allah'a şükretmek önemli bir ibadettir. Şükür aynı zamanda kişiyi aşırı davranışlardan da korur. Çünkü insanın nefsinde güç bulduğunda zalimleşmeye ve vicdansızlaşmaya karşı bir eğilim vardır. Zenginleşir, güzel imkanlara kavuşursa acizliğini unutmaya ve kibirlenmeye başlar. Şükür işte bu aşırı davranışları engeller. Şükreden insan eline geçen her nimetin kendisine Allah tarafından verildiğini bilir. Bu nimeti de Allah'ın yolunda onun istediği biçimde kullanır. Kendilerine büyük bir mülk ve hakimiyet veren Hazreti Davud, Hazreti Süleyman gibi peygamberlerin tevazularının anahtarı da şükürdür. Peygamberlerin üstün ahlakının tam tersine, kendisine verilen mülk nedeniyle Karun'un azgınlaşmasının nedeni ise şükretmeyi bilmemesidir. Eğer kişi kendisine verilen nimetlere şükrederse, Allah da ona daha fazla nimet verir. Allah bu sırrını İbrahim suresinin 7. ayetinde şöyle bildirir. Andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size artırırım ve andolsun eğer nankörlük ederseniz şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir. Siz de her işinizde Allah'a yönelip dönün ve üzerinizdeki nimetler için sürekli şükredin ki Allah'ın rahmeti üzerinizde olsun. Kur'an ahlakının gereklerinden biri de Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek, asla umutsuzluğa kapılmamaktır. Ümitsizlik, zorlu görülen olaylar karşısında kişinin yılgınlığa düşmesidir. Bu iki türlü olabilir. Birincisi, insanın karşılaştığı fiziksel zorluklar karşısında ümitsizliğe kapılmasıdır. Ancak böyle bir davranış asla mümine yakışmaz. İman eden her insan Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla çabalar. Allah'ın bu salih çabasının karşılığını da muhakkak vereceğini bilir. Ümitsizliğin daha tehlikeli olan ikinci türü ise kişinin yaptığı bir hata ya da işlediği bir günah nedeniyle kendi imanından ümit kesmesidir. Böyle kişiler Allah'ın kendilerini asla bağışlamayacağına ve artık cehennemlik olduklarına kendilerini inandırırlar. Oysa bu tamamen Kur'an'a muhalif bir düşüncedir. Bunun tam aksine Allah kendisine samimi bir biçimde tevbe edenlerin tüm günahlarını bağışlar. Allah'a yönelmek ve O'nun rahmetine sığınmak için hiçbir zaman geç değildir. Allah, mümin kullarına bu müjdeyi Zümer suresinin 53. ayetinde şöyle bildirir. Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım! Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O bağışlayandır, esirgiyendir. Her iki şekilde de yaşanan ümitsizlik aslında şeytanın insanları Allah yolundan alıkoymak için verdiği vesveselerden biridir. Şeytan bu yolla hata yapan kişinin moralini bozarak onu daha da büyük hatalara sürüklemeye çalışır. Hedefi bu kişiyi imanından ve samimiyetinden kuşkuya düşürmek, ona boş kuruntular aşılamaktır. Eğer söz konusu kişi şeytanın bu yönteminden etkilenirse giderek imani bir zayıflığa düşer ve sürekli hata yapmaya başlar. Bir kere hata yaptım artık dönüşü yok diye dile getirilen bir mantık içinde giderek daha da büyük günahlara sürüklenir. Böyle bir hataya düşmemek için mümin benzer bir hisse kapıldığında hemen Allah'a sığınmalıdır. Ancak bu şekilde şeytanın olumsuz etkisinden kurtulabilir. Araf suresinde müminin göstermesi gereken tavır şöyle bildirilmiştir. Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma veya vesvese gelirse hemen Allah'a sığın. Çünkü O işitendir, bilendir. Araf suresi 200. ayet. Mümin hata da yapsa, samimi olarak bağışlanma diledikten sonra Allah'ın kendisini affetmesini umabilir. Unutmayın ki Allah sonsuz rahmet sahibidir ve iman edenlere cenneti ve başarıyı vaat etmiştir. Bu durumda ümitsizliğe kapılmak ancak şeytanın bir hilesidir. Sakın şeytanın bu hilesine kapılmayın. Siz de Allah'a yakınlaşmak ve cenneti kazanmak için çalışın. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Kur'an'da nefsin iki ayrı yönü olduğu bildirilmiştir. Nefsin bir kısmı hevadan, yani Allah'ın yolundan alıkoyan bencil tutku ve hırslardan oluşur. Nefsin diğer kısmı ise insanı Allah'a ve dinin içerdiği doğrulara yöneltir, nefsin içindeki fücurdan sakınmasını sağlar. Nefsin bu kısmı vicdandır. İnsan, nefsinin istek ve tutkularına saplanarak vicdanını örtmezse, Allah'ın sıfatlarını üstünde taşımaya başlar. Allah sonsuz merhametlidir, ona teslim olan bir mümin de merhametlidir. Allah sonsuz akıl sahibidir, ona kulluk eden bir mümin de üstün bir akla sahip olur. İnsan Allah'a ne kadar yakınlaşır, ona ne kadar teslim olursa onun ahlakıyla daha çok ahlaklanır. Ve Allah'ın izniyle Beyyine suresi 7. ayetinde haber verildiği gibi yaratılmışların en hayırlısı olur. İnsanın nefsinde daima kötülüğe çağıran hevaya karşın, onu daima iyiliğe çağıran vicdanı da vardır. Dolayısıyla insan, içinde kendini sürekli olarak doğruya çağıran şaşmaz bir pusulaya sahiptir. Şems suresinde haber verildiği üzere, Allah insana nefsinin fücurundan sakınmayı ilham etmektedir. İşte bu ilham vicdandır. Dolayısıyla vicdan, bir anlamda Allah'ın sesidir. İnsan, sürekli olarak bu sese kulak verdiği ve Kur'an'da gösterilen ahlakı tam olarak yaşadığı takdirde, sürekli olarak doğru yolda ilerleyecektir. Rum suresindeki ayetlerde bu konu şöyle açıklanmaktadır. Hayır, zulmedenler hiçbir bilgiye dayanmaksızın kendi hevalarına uymuşlardır. Allah'ın saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Rum suresi 29. ve 30. ayetler. Ayetlere göre inkar edenler nefislerinin fücuruna, yani hevalarına uyarak sapmışlardır. Buna karşın müminlerin yapması gereken Allah'ın insanlara vahiy yoluyla ulaştırdığı dine uymaktır. Kur'an'da bildirilen vicdanın günlük hayatta uygulanması, toplumda yerleşik olan vicdan kavramından oldukça farklıdır. Toplumun vicdan anlayışı, yolda rastlanan bir fakire sadaka vermek ya da hayvanlara sevgi göstermek gibi son derece yüzeysel örneklerle sınırlıdır. Oysa müminin vicdanı, Kur'an'ın tüm emirlerinin ve tavsiyelerinin yerine getirilmesini gerektirir. Hatta Kur'an'da genel hatlarıyla çizilen pek çok tavır, akıl yoluyla bulunur ve vicdan yoluyla uygulanır. Örneğin, Allah Kur'an'da müminlere mütevazı olmalarını emretmektedir. Ancak bu tevazunun nasıl uygulanacağını, hareketlere nasıl yansıtılacağını mümin aklıyla bulur. Aklıyla bulduğu bu tavırları uygulamasını sağlayan güçse vicdanıdır. Mümin, günlük hayatta sürekli olarak birkaç seçenek arasında seçim yapmak durumunda kalır. Karşılaştığı seçenekler içinde Allah'ın rızasına en uygun olanını, dinin menfaatlerine en yararlı olanını seçmekte yükümlüdür. Bu seçimi yaparken önce Kur'an'ın, sonra da vicdanının hakemliğine başvurur. Çoğunlukla muhatap olduğu seçenekler karşısında vicdanı ilk olarak devreye girer ve hangi seçeneğin Allah rızasına daha uygun olacağını ona söyler. Ancak ikinci aşamada hevası da devreye girecek ve onu diğer alternatiflere yöneltmeye çalışacaktır. Nefs, genellikle insana mazeretler fısıldayarak kandırmaya çalışır. Kur'an'da nefsin öne sürdüğü bu mazeretlere sık sık dikkat çekilmektedir. Müminler, Kur'an'da haber verilen bu gerçeklerden haberdardır. Bu nedenle nefislerinin kendilerine fısıldadığı tüm mazeret ve bahanelere kulaklarını tıkarlar. Her zaman vicdanlarının kendilerine gösterdiği ilk doğruyu uygulamak için çalışırlar. Her yönden güvenilir olmak, Kur'an ahlakının gereklerinden biridir. Müminler, yaşadıkları toplumlarda güvenilir insanlar olarak tanınırlar. Tüm Resuller, kavimlerine kendi güvenilirliklerini göstermişler, dürüst ve ahlaklı kişiler olarak tanınmışlardır. Bu durumda, güvenilirliğin önemli bir parçası olan ahde vefa, büyük önem taşır. Çünkü Allah, ayetlerinde müminleri verdikleri sözleri tutmakla yükümlü kılmıştır. İsra suresi 34. ayette şöyle denir. Ahde vefa gösterin, çünkü ahit bir sorumluluktur. Mümin, verdiği sözleri tutmalı, gerçekleştiremeyeceğini düşündüğü vaatlerin altına ise hiç girmemelidir. Bu konu, Saf suresindeki ayetlerde çok açık bir biçimde hükme bağlanmıştır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında bir gazap konusu olması bakımından büyüdü. Saf suresi 2. ve 3. ayetler. Ayetlerde bildirilen ve önem taşıyan bir diğer mümin vasfı da tesanüt, yani kardeşlik, dayanışma ve birlikteliktir. Kur'an'ın hükmüne göre tüm inananlar birbirlerinin kardeşidir. Allah'ın bu ahlakı beğendiği Saf suresi 4. ayetinde şöyle haber verilmiştir. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Müminler aynı kitaba tabi olmuş, aynı hedefe sahip, aynı duyguları taşıyan insanlardır. Dolayısıyla aralarında büyük bir sevgi ve dayanışma bulunur. Kur'an ayetlerinde de tarif edildiği gibi dayanışma içinde Allah yolunda bulunmak kesin bir emirdir. Bir ayette şöyle denir: Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz? O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Ali İmran Suresi 103. Ayet. Müzemmil Suresi 73. ayette insanlar için gün boyunca uzun uğraşlar olduğu bildirilmiştir. Müminler de gün boyunca çok farklı işlerle uğraşırlar. Ancak diğer bütün insanlardan farklı olarak ne tür bir iş yaparlarsa yapsınlar, Allah'la olan bağlantılarını kaybetmezler. Kur'an ahlakından asla taviz vermez, yaptıkları her şeyi ibadet kastıyla Allah'ın rızasını kazanmak için yaparlar. Bir ayette müminlerin bu vasfı şöyle anlatılır: Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten allak bullak olacağı günden korkarlar. Nur Suresi 37. Ayet. Bu vasfın önemli bir parçasıysa Allah'ın ayetlerini akılda tutmak, Kur'an'ın hikmetini asla unutmamaktır. Ashab Suresi 34. ayette peygamber eşlerine verilen evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah latiftir, haberdar olandır. Emri kuşkusuz tüm müminler için yol göstericidir. Bu ayetin emrine uyarak Allah'ın ayetlerini aklında tutan insan her anını Kur'an ahlakına göre yaşar. Karşılaştığı her olayı Kur'an'a göre değerlendirir. Elbette bu Allah'ın hoşnut olacağı umulan bir davranış şeklidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Namaz kılmak, Allah'ın insanlara farz kıldığı ibadetlerdendir. Namaz, insanın Allah'a kulluk ettiğinin en açık ifadelerinden biridir. Ancak namazın Allah katındaki makbuliyeti, onu oluşturan fiili hareketler değil, içteki amaç ve ruhtur. Örneğin bazı kişiler, çevrelerindeki insanlara Müslüman olduklarını göstermek için namaz kılarlar. Söz konusu kişiler, sevap kazanmak bir yana, büyük bir günah ve sapma içine düşmektedirler. Bu kişilerin durumu ayetlerde şöyle bildirilmektedir: İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Maun Suresi 4. ve 6. ayetler. Namaz gibi önemli bir ibadeti makbul hale getiren şey ise, namaz kılan kişinin Allah'ın önünde secde ettiğini, ona boyun eğdiğini bilmesi ve ibadetinde yalnızca bu amacı taşımasıdır. Bu nedenledir ki Allah, müminlere Bakara Suresi 238. ayetinde, Allah'a gönülden boyun eğiciler olarak namaza durun emrini verir. Bir başka ayette ise müminler şöyle tarif edilir. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Müminun suresi 2. ayet. Huşu, saygı dolu bir korku, yumuşama, derin bir saygı anlamına gelmektedir. Bu arada Arapçada her ikisi de korku anlamına gelen huşu ve haf kelimelerinin arasındaki ince farka dikkat etmek gerekir. Haf, basit ve içgüdüsel bir korkudur. Kur'an'da iman etmeyenler ve hayvanlar için kullanılır. Müminlerin Allah'a karşı duydukları korkuysa, aklın ve vicdanın bir sonucu olarak ortaya çıkan ve saygı dolu, içli bir korkuyu ifade eden huşu kelimesidir. Namazsa ancak huşu içinde kılındığı zaman gerçek anlamını bulur. Böyle bir namaz, insanın Allah'a olan yakınlığını ve takvasını artırır. İnsanı manen ayakta tutar. Namazın insanı kötülüklerden alıkoyacağı da bir ayette şöyle bildirilmiştir. Sana kitaptan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz, çirkin utanmazlıklardan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı zikretmekse muhakkak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Ankebut suresi 45. ayet. Cahiliye toplumundaki insanların önemli bir bölümü, dini uygulamanın kendilerine zor geldiğini ve bu nedenle din dışı bir hayat sürdürdüklerini iddia ederler. Böylece Allah'a karşı olan nankörlüklerini kendilerince meşrulaştırmayı, suçlarını hafifletmeyi umarlar. Oysa yalnızca kendilerini aldatmaktadırlar. Çünkü Allah kimseye kaldıracağından daha ağır bir sorumluluk yüklemez. Bu gerçek Kur'an'da Bakara suresi 286. ayetindeki Allah hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. Kazandığı lehine, kazandırdıkları aleyhinedir hükmüyle bildirilmiştir. Bir başka ayette ise Allah'ın bize seçip beğendiği dinin Hazreti İbrahim'in dini gibi kolay olduğu ifade edilir. Allah adına gerektiği gibi cihad edin. O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O, bundan daha önce de, bunda da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Elçi sizin üzerinize şahit olsun, siz de insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. Sizin Mevla'nız O'dur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Hac suresi 78. ayet. Gerçek böyleyken, insanın dini uygulamanın zor olduğunu, istediği halde bunu yapamadığını iddia etmesi, kuşkusuz samimi bir davranış değildir. Böyle bir iddia ile ortaya çıkan kişi, yalnızca kendi kendini aldatmış olur. Kur'an'da, insan her şeyden çok tartışmacıdır buyurulan Kehf suresi 54. ayetiyle nefsin önemli bir özelliği haber verilir. Bir başka ayette ise nefsin tartışmaya olan bu eğilimi şöyle bir örnekle anlatılır. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak verilince senin kavmin hemen ondan keyifle söz edip kahkahalarla gülüyorlar. Dediler ki bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu? Onu yalnızca bir tartışma konusu olsun diye örnek verdiler. Hayır, onlar tartışmacı ve düşman bir kavimdir. Zuhruf suresi 57. ve 58. ayetler. İnkarcıların tartışma eğilimi, ilk başta zannedildiği gibi farklı fikirlerin değerlendirilerek doğrunun bulunması amacından kaynaklanmaz. Amaç, sadece ve sadece nefsani bir karşı çıkma hırsından başka bir şey değildir. cahiliyenin tartışmalarında kimse karşı tarafın fikrini de değerlendirip doğruyu bulmak için çalışmaz. Aksine yalnızca kendi fikrini galip getirmeye ve karşı tarafı ezmeye çalışır. Hemen her tartışmanın yüksek bir ses tonunda gerilmiş yüz ifadeleriyle geçmesi ve hatta kimi zaman kavgaya dönüşmesinin nedeni budur. En akılsızca olanıysa hiçbir bilgiye sahip olunmayan konularda tartışmaya girmektir. İnkar edenlerin son derece cahil oldukları din konusunda sürekli ahkam kesmeleri ve müminlerle tartışmak istemeleri bunun en çarpıcı örneğidir. Bir ayette konuya şöyle dikkat çekilir. İşte sizler böylesiniz. Hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıp duruyorsunuz. Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz. Ali İmran Suresi 66. Ayet. Kur'an ahlakını yaşamak tüm insanlar için büyük bir rahatlıktır. Çünkü ahlakı güzel olan insan kendisiyle birlikte çevresindeki insanların da güzel bir yaşam sürmesi için çalışacaktır. Herkesin başkasının rahatı için çalıştığı bir toplumdaysa huzursuzlukların, zulmün yeri olmayacaktır. Gelin siz de Kur'an ahlakını yaşayan insanlardan olun. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.